Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Uluçınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Uluçınar'ın Gölgesinde program ile daha birlikteyiz. Geçen hafta sembollerin dilini çözümlemeye çalışarak Osmanlı'yı anlama yolculuğumuza devam etmiştik. Bu çerçeveden tevhid medeniyetin sembolleri olan bayrak, hilal, yıldız, lale, servi ve kubbe üzerinde durmuştuk. Bayrağımızdaki ay ve yıldızın La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı temsil ettiğini, bir devre ismini veren çiçeğin lalenin ebcedlerinin 66 olmasından dolayı Allah'ı hatırlattığını, bundan dolayı bir Osmanlı'nın lale medeniyeti hale geldiğini, mezarlıklarımızdaki servilerin elif gibi dümdüz oluşundan dolayı Allah'ın birliğini sembolize ettiğini, mabetlerimizin kubbeli oluşunun da sonsuzdan birliğe yükselişi, tevhidi sembolize ettiğini ifade etmiştik. Bugün de Osmanlı medeniyetinin ortaya çıkardığı insan tipini, o güzel insanları anlayabilmek için Osmanlı şehirlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Osmanlı şehirlerini anlamaya çalışacağız. Çünkü her şehir kendi insan tipini meydana getirir. Yani şehirlerin bir ruhu vardır. O ruh insana siner. Zaten sinmiyorsa o şehir, şehir değildir. Aziz dinleyiciler, dikkat ederseniz kent kelimesini değil de şehir kelimesini kullandım. Özellikle kullandım. Çünkü kent İrani kökenli bir kelimedir ve Türkçemize 20. yüzyıla kadar köy, kırsal yerleşim anlamında kullanılmıştır. Fakat dil devrimi esnasında yanlışlıkla öz Türkçesi anılarak canlandırılmış ve şehir anlamı yüklenmiştir. Oysa şehir ve kent çok farklı şeylerdir. Şehir kelimesinin zihinlerimizde uyandırdığı çağrışım, büyük bir kültür ve medeniyet birikimiyle topyekün bir milletin vicdanına yansıyan ortak yaşama biçimini temsil eder. Şehir dediğimizde biraz da milletin yüzyıllar boyunca yaşadığı eserlerin biriktirilmesini anlamına alırız. Son zamanlarda sık kullanmaya başladığımız kent kelimesi bu yüzden şehir kelimesini tam olarak karşılamaktan oldukça uzaktır. Kısaca özetlemek gerekirse şehir bir tarihi süreci içerir, bir geçmişi vardır, bir ruhu vardır, şehir bir metropoldür. Kent ise yeni bir kuruluştur, mazisizdir, bu anlamda ruhsuzdur. Örneğin bu manada İstanbul bir şehirdir ama Ankara ise bir kenttir. Aziz dinleyiciler, bir milletin kültürünü, geleneğini, hayat felsefesini anlayabilmek için öncelikle o milletin inşa ettiği şehirlere bakmak gerekir. Çünkü bütün medeniyetler şehir ile bağlantılıdır. Bizzat medeniyet kelimesi dahi şehri çağrıştırır. Medeniyet, Medine kelimesinden türetilmiştir. Bugün medeniyet manasına dilimize yerleşen uygarlık da şehirli Türkler olan Uygurlardan gelmektedir. Değerli dinleyiciler, konumuzla alakalı latif bir fıkra ile devam ederek şehir kavramını biraz daha anlamaya, biraz daha açmaya çalışalım. Bundan yıllar önce, Bayburt il olmadan önce bir memur Bayburt'a atanır. Şehri tanımadığı için daha önce kendisine verilen bir ismi ziyaret etmek ister ama o ismin nerede yaşadığını bilmemektedir ve karşısına çıkan ilk insana burada der, terzi Mustafa diye biri varmış, nerede oturduğunu biliyor musun deyince adam gayet rahat bir şekilde bilmez miyim demiş, 200 metre ileriye doğru git, sonra sağa dön, dükkanını görürsün. Adam teşekkür ettikten sonra ayrılmış. Aradan 5 gün geçtikten sonra Ankara'dan merkezi alınan bir kararla Bayburt şehir yapılmış, il yapılmış. Bizim Bayburt'a yeni taşınan memurumuz aynı şahısla tekrar görüşmek istemiş, ona işi düşmüş ama bulunduğu yeri yine kaybetmiş. Ararken tevafuk eseri daha önce adresi sorduğu şahısla karşılaşmış ve büyük bir sevinç içerisinde aynı şahsa Terzi Mustafa'nın yerini sorduğunda adamcağız çok ilginç bir karşılık vermiş. Aman kardeşim demiş, ne bileyim ben demiş, burası kocaman bir şehir. Evet, bir beldeye şehir demekle, il demekle il olmuyor değerli dostlar. Şehir farklı bir şey, şehir ruhu olan bir yer. Şehir bir anlamda bir medeniyetin özü. O medeniyetin dünyaya bakışı şehir gözüyle olduğu gibi, dünyanın bir medeniyete baktığında gördüğü yüzü de bir şehirdir. Yani şehir bir medeniyetin bir anlamda vitrinidir. Bu meyanda eskiler çok anlamlı olarak insan yediği gibi yaşar, yaşadığı mekan gibi düşünür demişlerdir. Evet, bir milletin ne kadar medeni olduğunu anlayabilmek için yaşadığı şehirlere bakmak önemli bir ölçüdür. Çünkü o şehrin mimari yapısı, o şehrin estetiği, o şehrin müesseseleri, o şehrin cadde, sokak ve evleri, o şehrin insanların ruh yapısına, karakterine tesir eder ve şekillendirir. Açıkçası kabuğumuza vurulan boya zamanla içimize işler. Bu meyanda bir örnek vermek gerekirse, bugün yurt dışına, bilhassa batıya gidenler şunu çok rahat bir şekilde görebilirler. Sokaklarda, caddelerde hiçbir şehir göremezsiniz, hiçbir çeşme göremezsiniz. Çünkü maddeci batı medeniyetinde çeşme kavramına, insanlara bir hayır yapma kavramına yer yoktur. Ama Osmanlı bir ruh medeniyettir, insani merkezli bir medeniyettir. Dolayısıyla dolaştığınız sokaklarda, caddelerde alabildiğine çeşmelere, sebillere rastlarsınız. Değerli dinleyiciler, İslam medeniyetin kalbi olan Medine'nin fazileti, hiç şüphesiz o şehrin sakinlerinin fazıl, faziletli kimseler oluşundan ileri gelmekteydi. Çünkü ancak faziletli insanlarla, faziletli bir toplulukla herkes kendi Medine-tül fazılasını inşa edebilir. İmanlarını hayata hakim kılamamış, ruh estetiği olmayan milletlerin şekil estetiği de olamaz, şehir estetiği de olamaz. İslami değerlerle mücehhez ulvi ruhların ortaya koyduğu şekil de, şehir de bu ruhun zarafetine yaraşır güzellikte olur ve bu zarif medineler de aynı güzellikteki medineleri doğurur. Aziz dinleyiciler, Osmanlı medinelerinin yani şehirlerinin yapısına baktığımızda çoğunda tipik olarak özellikler karşımıza çıkar. Şöyle bir düşünün. İmparatorluk coğrafyası uçsuz bucaksız. Ne kadar? Şu anki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının yaklaşık 24 katı. Nüfusu da alabildiğine az. Ama buna rağmen Osmanlı hiçbir zaman verimli ovalara mecbur kalmadıkça şehirleri kurmamış. Müthiş bir ileri görüşlülük, müthiş bir vizyon. Örneklemek gerekirse hatırlayın Bursa'yı, hatırlayın Manisa'yı. Hep ovaların bitimindeki yamaçları kurmuştur. Bu hem akıllıca hem de çevreye saygılı bir imar anlayışının ürünüdür. Böyle bir yapılanma modeliyle hem manzaradan istifade edersiniz, hem rüzgardan istifade edersiniz, hem de güneşten istifade edersiniz. Bunun yanında sel baskınlarından korunmuş olursunuz ve verimli tarım alanlarını da heba etmemiş olursunuz. Yani açıkçası aziz ecdadımızın bu güzel uygulamalarını gördükçe, bugün sadece işin lafını yapan biz çevrecilerden kat be kat gerçek anlamda çevreci olduklarını söyleyebiliriz. Zaten öyle olmasaydı aziz atalarımızın bizden 450 yıl önce bu mesele üzerine kafa yorup özel kanunlar çıkartmazlardı. Bugün çevremiz her geçen gün biraz daha yaşanmaz hale geldiğinden dolayı daha yeni yeni insanımıza çevre bilincini aşılamaya çalışıyor ve hukuki düzenlemelere gidiyoruz. Oysa Osmanlı bizden tam 4,5 asır önce meselenin ehemmiyetini idrak ederek 1539'da Çevre Temizliği Nizamnamesi adı altında bir nizamname hazırlayıp uygulamaya koyarak problemi kökten çözmüştü. Gelin İstanbul'un fethinden 2 yıl sonrasına gidelim ve ecdadın tabiata nasıl Allah'ın bir emaneti olarak baktığını, o güzel insanların nasıl bir çevre şuuruna sahip olduklarını görelim. Büyük fetihten 2 yıl sonrasıdır. İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'in girişimleriyle imar hareketleri başlamış, şehre yeni bir renk gelmiştir. Fetih sonrasında yanmış, yıkılmış yerler temizlenmiş, fethe kadar imal edilmiş, neresi varsa hepsi gözden geçirilmiştir. Fakat İstanbul'un üzerinde titreyen en önemli kişi, onu dedesi Osman Gazi'nin vasiyetine uyarak gülzar yapmak isteyen Fatih Sultan Mehmed Han'dır. Fatih Hızır Bey'i yanına alarak sık sık İstanbul'u dolaşır. Yine böyle günlerin birinde bu ikili Haliç kıyılarında dolaşmaktadır. Bu kıyılarda o zaman yan yana birçok bahçeler vardır. Mevsim de yaz olduğu için bahçeler şenlenmiştir, fidalar boy vermiştir. Sultan Mehmet o sırada bir bahçıvanın topladığı otları küfeler halinde Haliç'e attığını görür. Hemen atını o tarafa sürer ve bahçıvana hayrola der. Bahçıvan şaşkınlıkla cevap verir. Hayrınız karşılasın efendimiz. Kulunuz gördüğünüz gibi hizmet ettiğim bahçeyle uğraşmaktayım. Fatih sorar. Peki hep böyle topladığın şeyleri deryaya mı atarsınız? Bahçıvan bu soruya bir türlü mana veremez. Başka nereye atarız efendimiz? Derya yakın olunca cümle kulunuz kolayını hep böyle bulduk. Ve Sultan Mehmet gürüler. Bu ne günah iştir efendi? Derya kimindir ki bu zebile feda edersiniz? Padişahın hiddetini görünce bahçıvanın beti benze atar. Titremeye başlar. Öyle ya, kimindir bu derya? Sultan Mehmet kaşlarını çatarak çıkışır. Baka efendi der. Bu derya önce Cenab-ı Hakk'ın, sonra Devlet-i Aliye'nindir. Bu zebili bu deryaya dökmekle devletin malına zarar getirdiğini bilir misin? Sonra yanındaki Hızır Bey'e dönen Sultan Mehmet, efendi hazretleri, fermanım odur ki bundan sonra her kim bu deryaya fena bir şey ederse kendine pek fena edeceğini elbette bile durur. Fatih saraya dönünce yayınlanan bir fermanla artık deryadır diye Haliç'e tek bir çöp dahi atmak kimin haddinedir? Koca Sultan ayrıca peygamber hadis-i şerifine mazhar olarak fethetti bu şehre öyle değer vermektedir ki İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan bu Haliç'in dolmaması için her iki yakada da tırnaklı hayvanların otlatılmasını dahi yasaklamıştır. Bununla birlikte toprağın yağmurla birlikte akıp giderek Haliç'i doldurmaması için de Haliç'in sırtlarına ağaçlar ve ayrık kökleri diktirtmiştir. Aziz dinleyiciler, bugün bizler 50 yıllık bir nesneyi tarihi eser kabul ediyoruz. Ama birkaç yüzyıllık bir ağacı, birkaç bin yıllık bir dağı, yani Allah'ın mimarisini dümdüz etmekten çekinmiyoruz. Oysa ince ruhlu o zarif insanlar kendilerini Allah'ın yeryüzündeki emanetçileri ve halifeleri olarak görüyorlardı. İçinde yaşadıkları yeryüzü gezegeninin kendi tapulu malları olmadığını biliyorlardı. Bundan dolayı biraz önce ifade ettiğimiz örnekte de gördüğünüz gibi tabii topografyayı Allah'ın mimarisi kabul ediyor ve büyük bir titizlikle koruma altına alıyorlardı. Aziz dinleyiciler, Osmanlı bir iman ve bir İslam medeniyetidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle bir ruh medeniyeti, bir iç alem medeniyetidir. Şehrin oluşumundan mekan mimarisine kadar bu imanın yansımalarını serapa görebilirsiniz. Çünkü inançlarımız, yani idraklerimizin bize sağladığı doğruluğuna inandığımız bilgi yaptıklarımıza aynen yansır. Yaptıklarımız ile inandıklarımız ayrılmaz bir bütünlük teşkil eder. şehrin ve yaşadığımız çevrenin inşasındaki mimari sanat tercihlerimiz, inançlarımızın eserlerimizdeki tezahüründen ibarettir. Daha açık bir ifadeyle, yaptıklarımız, inandıklarımızın tam bir yansımasıdır. Bu açıdan baktığımızda değerli dostlar, bizim mimarimiz bir saf mimaridir, yataydır, mütevazıdır. Bunun en güzel örneklerinden biri de Kabe-i Muazzama'dır. Allah bu mukaddes mekanı bir dağın tepesine inşa ettirebilirdi ama öyle olmamıştır. Bir tepeye değil, Allah onu bir zemine kurdurtmuştur. Firavun mimarisi ise İslam mimarisinin tam tersine olarak yatay değil, dikeydir, mütevazı değil, görmeyi ve göstermeyi düşünür. Bunun en çarpıcı örneği de Mısır'daki ehramlardır. Değerli dinleyiciler, bunun yanında geçen hafta konu ettiğimiz Topkapı Sarayı da İslam'ın saf mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ona saray bile demek için 1000 şahit lazımdır. Topkapı Sarayı'na dışarıdan baktığınızda hiçbir şekilde saraya benzemez ama içine girdiğinizde hayran kalırsınız. Dolmabahçe Sarayı ise tam tersidir. Dışarıdan baktığınızda alabildiğine şaşalıdır ama içi koftur. Ve ne kadar ibretliktir ki biri yükselişimizin, diğeri de yıkılışımızın remzi olmuştur. Aziz dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ulu Çınar'ın gölgesinde kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, Müslümanlar yeni bir şehir kurdukları zaman ilk dikkat ettikleri şey merkezine bir mescit, bir Allah'ın evini inşa etmekti. Onun için geleneksel şehirlerimizde merkezde bir cami-i kebir, yani ulu cami bulunur. Ulu cami, cuma namazının kılındığı, hükümranlığın ve varlıktaki referans merkezinin sembolüdür. Buna bağlı olarak diğer merkezi yapılarda hükümet konağı ve pazardır. Çünkü İslam telakkisinde ibadet, siyaset ve ekonomi iç içedir, hiçbiri diğerinden ayrılmaz. Evet dostlar, Osmanlı tıpkı suya atılan bir taş gibi, onun etrafında oluşturduğu daireler gibi bir şehir inşa edeceği zaman önce merkezine mabedini inşa ederdi. Daha sonra da bunun etrafında çarşılar, mahalleler genişleyerek bunun etrafında halkalanırdı. Ve ruh medeniyetinin bu güzel insanları şehirlerini oluştururken kendilerine has, orijinal bir mimari sistem geliştirmişlerdi. Mesela hiçbir ev servi boyunu aşamaz diye bir kaide koymuşlardı. Dolayısıyla bugün bizim kasvetli beton yığınlarında yaşamamıza mukabil, bugün sadece gravürlerde görebildiğimiz yeşillikler içerisinde fıtri, insani mekanlar inşa etmişlerdi. Ayrıca bu kurallar silsilesine bağlı olarak edeben mahalle mescidinden büyük yapmama, kendinden önce inşa edilmiş evin rüzgarını ve manzarasını kesmeme gibi kıdem hakkına riayet ederek şiir gibi yaşanılır fıtri mekanlar oluşturmuşlardı. Gerçekten de bizim mimari anlayışımız ve mekan tasavvurumuz Batı mimari anlayışından ve mekan tasavvurundan oldukça farklıdır. Kendi medeniyetinin değerini bilmeyen bir takım insanlar bugün Avrupa şehirlerini, özellikle Paris'i gidip geldiklerinde öve öve bitirememektedirler. Oysa ne acıdır ki Paris, militarist bir mimari anlayışın inşa ettiği bir şehirdir. Hiçbir zaman insani değildir, tam bir despot düşüncenin ürünüdür. Bilge mimar Turgut Cansever'in Paris'le ilgili şu değerlendirmeleri oldukça ibretlik ve düşündürücüdür. Şöyle diyor Turgut Cansever Hoca, Napolyon diyor, Paris'i inşa ettirirken şehrin mimarisini bir isyanı bastırmaya uygun bir şekilde inşa ettirmişti. Bu plana göre bir meydanda birleşen uzun bulvarlar yaptırtmış, bu bulvarların iki yakasında da 6 kat yükseklikte apartmanlar inşa ettirmişti. Bulvarları da merkezi meydanlara bağlamıştı. Onun düşüncesine göre eğer halk bir şekilde isyan etmeye kalkarsa, meydanlara yerleştirdiği bataryalarla onları bir fare gibi kapana kıstırıp kolayca imha edip isyanı bastıracaktı. Doğu ve Batı mimarisindeki farklılıklarla alakalı olarak Seyit Hüseyin Nasr'ın şu değerlendirmesi de oldukça düşündürücüdür değerli dinleyiciler. Diyor ki Nasr, Batı mimarisi Allah'tan uzaklaşmış, bir ölçüde Allah'a baş kaldıran bir toplumun mimarisidir. Gökdelenler, modern fabrikalar her haliyle bunu haykırmaktadır. Oysa Doğu mimarisi bunun tam zıddıdır. Doğu'da özellikle camiler toplumla, tabiatla, Allah ile uyum içindedir. Hiçbir zaman çatışma içinde değildir. Aziz dinleyiciler, Turgut Cansever Üstad'a göre Osmanlı şehircilik tecrübesi insanlık tarihinin en yüksek çözümlemesidir. Tabii ki anlayana ve derununa vakıf olana. Onun için bir mütefekkirimizin cahil kafalarda bütün esrarını kaybeden İslam, entelektüel bir kafada ne kadar güzeldir sözü hakikaten çok anlamlıdır. Bir mimarımızın Amerikalı bir arkadaşı, Osmanlı sonrası dokusu bozulmuş Bursa'yı gördüğünde o haline bile hayran kalmış ve arkadaşımıza şöyle demiş, dünyada şehir denebilecek iki şehir vardır, biri Floransa, diğeri Bursa. Floransa bile Bursa'nın yanında iç karartıcı, karanlık ve pis bir şehir diyor. Fazilet odur ki düşmanın dahi takdir ede demiş eskiler. Kanaatimizce yabancıların kendine hayran bırakan Bursa'yı, Bursa'yı yapan insanıdır, o insanların sahip olduğu çevre şuurudur. Bunu biraz açmam gerekiyor değerli dinleyiciler. Mesela bir zamanların Bursa'sının bir mahallesinde tarihi kaynaklar bize şöyle ilginç tartışmaların yapıldığını söylüyorlar. Evin beyi diyor ki, şu bizim evin çivit rengi artık benim canımı sıkmaya başladı. Şu bizim sokakta falanca evin beyi evini sarıya boyadı. O sarının yanında bizim çivit rengi iyi düşmüyor. Onu kaldıralım da evimizi beyaza boyayalım diyor. Bunun üzerine evin hanımı tartışmaya katılarak şöyle diyor, eğer diyor evin dışını beyaza boyarsak o zaman evinin içini ne yapacağız? Aynı yerde bulunan başka bir hanımefendi tartışmaya şöyle katılıyor. Diyor ki ama diyor sizin sokaktaki şuraya bir ışık düşer. O ışık o kadar güzeldir ki mavi renkle beraber beyaza boyarsanız o ışık oradan kaybolur. Düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Bir insanlar kendi yaşadığı mekanları tertip ederlerken, düzenlerlerken en ince detaylarına kadar hesap ediyorlar ve düşünüyorlar. Bu müthiş bir çevre şuurudur, müthiş bir estetik anlayışıdır. Bunu yakalamak kolay bir şey değildir. Bu insanların çok yüksek bir bedi zevklerine olduğunu fark ediyoruz. Bu tartışmalar ancak gerçekten bedi zevkleri oldukça gelişmiş, çevreye duyarlı insanların yapabileceği bir tartışmalardır. Gösterişi, komşularına baskın çıkmayı, onlarla yarışı değil, çevreyle uyum içinde olmayı, çevreyi güzelleştirmeye gözeten bir anlayıştır bu. Bir evi yaparken yahut evin duvarını boyarken bile yapılar arasındaki ilişkiyi, komşuluk ilişkilerini öncelikli olarak düşünen, kaliteli bir insan tipi geliştiren aziz ecdadımıza hayran olmamak, onlarla iftar etmemek mümkün müdür değerli dinleyiciler? Bursa'dan bahsetmişken bir örnekle daha devam edelim. Osmanlı insanı yaşadığı çevrenin her noktasının güzelliğini fark ediyor, yaşıyor ve değerlendiriyordu. Mesela Osmanlı İnegöl'ündeki evler Bursa'daki evlere çok benzerler. Ama Bursa'daki evler öğleden sonrasının renkleriyle boyalı ama İnegöl'deki evler sabahın renkleriyle boyalıdır. Niçin? Çünkü İnegöllü evini boyarken benim İnegöl'üm Bursa'nın doğusundadır, güneşi evvela ben görüyorum. Bundan dolayı bu şehir beyaz, açık sarı, parlak mavi renklerden oluşmayı diye düşünüyor ve evlerini öyle boyuyorlar. Bursalı ise benim şehrim öğleden sonrasının şehridir diyor ve evlerinin dış cephelerini koyu sarı, koyu yeşil ve koyu maviye boyuyorlar. Gerçekten ne kadar zarif, ne kadar ince ve ne kadar estetik düşünceler. Aziz dinleyiciler, şehirlerden bahsetmişken şehirlerin ünvanlarından da bahsetmek gerekiyor. Şehirlerin ünvanı olur mu diyeceksiniz? Elbette olur. Mesela eskiler Halep için Vilayeti Halep-i Şehba lakabını kullanmışlar. Şam için Vilayeti Şam-ı Cennet Meşam. Mısır için Vilayeti Ümmü'd-Dünya Mısır-ı Nadiretül Asır. Van için Vilayeti Van-ı Sedd-i İman. Mekke için Vilayeti Beytullah-ı Mekke-i Mükerreme. Dünya incisi İstanbul için ise Sultan Şehir, Beldetü Tayyibe, Dergah-ı Selatin, Ders-i Saadet, Asitane, Darül Hilafe, Darül Saade, Payitaht-ı Saltanat ve Aziz İstanbul gibi lakaplar koymuşlardır. Değerli dinleyiciler, ne isim koyarsak koyalım, Napolyon'un bir dünya imparatorluğu kurulsa başkenti İstanbul olur dediği bu dünya incisi şehir, Osmanlı ile İslamlaştıktan sonra apayrı bir kültürel zenginliğe ve renginliğe ulaşmıştır. Tarihte Müslümanlar bir şehirlerini inşa edecekleri zaman, bu şehri dönüştürebilir miyiz diye sorarlardı. Dönüştürmek mümkünse şehre girerlerdi. Dönüştürmekten maksat ıslah etmektir. Çünkü mümin salihtir, çünkü mümin muslihtir. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettiğinde şehri sulh ve salah esasına göre ıslah edebileceğine hükmetti. Müslüman nüfusu şehre yerleştirdi. Diğer dinlerin mensuplarına da geniş alanlar açtı. Böylece zaman içerisinde herkese kucak açan Konstantinopolis İstanbul'a yani İslambol'a dönüşmüş oldu. Modern mimarlığın kurucusu Le Corbusier 1919'da İstanbul'a geliyor ve 1919 İstanbul ile alakalı kitabına şöyle bir not düşüyor. Eğer New York ile İstanbul'u kıyaslayacak olursak, New York'un bir felaket, İstanbul'un ise bir yeryüzü cenneti olduğunu söyleyebiliriz. Bir atasözü der ki, kişi bina yaptığı yere ağaç diker. Biz New Yorklular olarak onları söküyor, İstanbul bir meyve bahçesidir, bizim şehirlerimiz ise bir taş ocakları diyor. Aynı şekilde 1950'lerde Türkiye'ye gelen ünlü şair ve yazar Lamartine de Osmanlı şehirlerinin güzelliğini ve üstün beşeri nitelikliğini fark eden Avrupalılardan biridir. Uzun yıllar ülkemizde yaşadıktan sonra Doğu Seyahatnamesini yazan Lamartine bir eserinde oldukça ibretlik bir şekilde şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. diyor ki, bu ülke cennet gibi bir yer. Bu ülkenin iki özelliği var ki hiçbir batılı tasavvur edemez. Biri temizliği, diğeri güzelliği. Profesör Doktor Saadettin Ökten Hoca da dünya incisi bu payitaht şehrinin ilçelerine göre bile farklılık arz eden kültür renkleriyle ilgili olarak oldukça enteresan ayrıntılar verir. Diyor ki Saadettin Ökten Hoca, İstanbul olarak düşündüğümüzde en önemli tesir Eyüp Sultan kültürüdür. Eyüp Sultan, eski İstanbul'da Medine'ye müşabih, Medine'ye benzer tutulurdu. Bir diğeri Fatih kültürüdür ki, Fatih biraz müteşerridir ki, o Mekke'ye benzer tutulur. Bir diğeri de Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi kültürüdür. Bu kültür ise Ehl-i Beyt-i Resulullah muhabbetine müşabih, benzer tutulur. Ve bir de Üsküdar kültürü vardır ki, hepsinden renk almış, kendine has bir biçime bürünmüş, oraya gelen ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün Hazerat, o coğrafyada bir kültür oluşturmuşlardır, diyor Saadettin Ökten Hoca. Aziz dinleyiciler, bugün şehirlerimiz maalesef ruhunu ve estetiğini kaybetmiştir. Atilla İlhan, şehirlerimizde minareler olmasa, burada Müslümanların yaşadığına delalet eden hiçbir şey yok derken, hakikat payı yüksek bir şey söylüyor. Gerçekten şehirlerimize baktığımızda, eğer minarelerimiz olmasa, burasının bir Müslüman şehir olduğunu gösterebilecek hiçbir emaret yoktur. Bununla alakalı olarak bir dostumdan dinlediğim bir şey var ki, bir anlamda benim de yüreğimi burkuyor. O Japon'u eve davet ediyorlar. Ziyaretten sonra çıkarken şöyle diyor, siz Türkleri anlamakta çok zorlanıyorum. Sizlerin evine misafir geldiğimde, evleriniz tertemiz, pırıl pırıl ve çok alabildiğine misafirperver insanlarsınız. Ve çok nazik ve çok kibar insanlarsınız. Ama ne zaman ki evlerinizden dışarıya çıktığımda, sokağa trafiğe çıktığımda sanki bambaşka insanlarla karşılaşıyorum. Alabildiğine kaba, alabildiğine nezaketsiz insanlar ve cadde ve sokaklarınız aynı şekilde kirli, pis ve karmakarışık, diyor. Aziz dinleyiciler, bugün yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacımız var. Şehirlerimizin tekrar insani bir şehir olabilmesi için yeni bir insan tipi yetiştirmemiz gerekiyor. Nübüvvete dayalı, hikmet ve tefekkürle hayata bakan yeni bir insan tipi bize ancak Allah'ı hatırlatan medineler inşa edebilir, şehirler inşa edebilir. Çünkü din olmadan ne Medine olur ne medeniyet. Haddi zatında biz nevzuhur bir devlet, nevzuhur bir medeniyet değiliz. İslam medeniyetinin kendi mimarisi, kendi altın oranı ve kendi şehir modelleri vardır. Bugün her tarafta adeta yerden fışkıran gökdelenler İslam'ın ruhuna, Kur'an'a, sünnete, hikmete ve aklı selime aykırıdır. Eğer şehirlerimizi yüksek binalar yapmakla birbiriyle yarışan bu kent bedevilerin elinden kurtaramazsak, Allah da, tarih de, gelecek nesiller de bizden hesap soracaktır. Vesselam. Değerli dinleyiciler, aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda Osmanlı'yı, daha doğrusu kendimizi anlamaya doğru yolculuğumuza devam ettik. Keşif yolculuğuna devam ettik. Bu meyanda şehir kavramı üzerinde durarak Osmanlı şehirlerinin özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Gelecek hafta inşallah bu çerçevede mabet ve mezarlık üzerinden kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla ve muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.
Müzik